Ayrım 6.
Sanırım uygun olur. Onu bildirverin. Başkan eli hala şakağında sigarayı çekip çekip düşünüyor. Dediğin gibi eşekli kütüphaneciyi bildirsek acaba uygun olur mu? Valla bal gibi olur dedi Salim Mermer. Ankara'dan Ürgüp'e 3 adam geldi. Ellerinde makineler resim çekiyorlar, film çekiyorlar. Mustafa Bey ile yardımcıları eşekleri köylere sürüyor. Köy kitaplıklarında kadınlar dikiş dikiyor. Çökek köyünde şarap evi çalışıyor. Köylüler dizilip kitap alıyor, Mustafa Bey kitap veriyor. Türk Ceza Yasası adlı kitabı alıp okuduğu için yaşamı kurtulan o delikanlıyı bulup konuşturuyorlar. O da öyküsünü bir güzel anlatıyor. Çökekliler, üzümü 15 kuruşa satamazdık, şimdi kilosu 50'ye çıktı diyorlar. Buna benzer bilgileri toplayıp gittiler. Mustafa Bey kendi kendine düşünüyor. Herifçoğlu ta Amerika'dan merak ediyor, makine yolluyor, resim çektiriyor. Biz uğraşıyoruz burada aklı ermezlerle. Bir imamı kaleci yapmıştım. Onun bile dedikodusunu yapıyorlar. Yenilik getirmek ne zor imiş bizim Türkiye'ye. Işık getirmek ne zor imiş. Dimitros Mustafa Bey'in anlattıklarını defterine çabuk çabuk not ediyor. Yurda yenilik getirmek, halka ışık götürmek yalnız sizde değil, eskiden beri her yerde zordur. Bizim mitolojideki Prometheus öyküsünü düşünün. O zaman ışık yalnız Tanrı Zeus'un sarayında var, başka hiçbir yerde yoktu. Akşam olunca insanlar karanlıkta kalırdı. Prometheus, koca Tanrı Zeus'un sarayından ışığı çalıp ovadaki köylere dağıttı. Halkın kulübeleri de ışığa kavuştu. Tanrı Zeus, Olimpos tepesinin başından bunu görünce çılgına döndü. Nasıl olabilir, kim yapabilir bunu? Araştırıp soruşturdu. Meğer Prometheus yapmış. Yakalatıp Kafkaslardaki kayalardan birine bağlatıyor zincirle. 17 gün arayla bir kartal gelip ciğerini gagalıyor. Yara kabuk bağlamak üzereyken kartal yeniden geliyor, yeniden gagalıyor. Çok büyük bir işkence. Sonunda Prometheus'un oğlu Herkül büyüyor da babasının zincirlerini söküyor, onu işkenceden kurtarıyor. Halka ışık götürmek hiçbir yerde kolay değildir diye yazıyor defterine Dimitros. Bölüm 22. Seçici Kurulda Tartışma. Devlet Planlama Örgütü düzenlediği dosyayı eki olan çekimlerle birlikte Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine verdi. O yoldan çabuk ulaşır diye düşündüler. Böyle yapmaları iyi de oldu çünkü posta son anda seçici kurulun eline ulaştı. 2 ay mı 3 ay mı geçti, Amerika'dan sonuç geldi. Daha doğrusu devlet planlamaya gelmiş. Nevşehir valisine, Ürgüp kaymakamına telefon etmişler. Anadolu'nun ortasında bir bomba patladı. Oho oho, Mustafa Güzelgöz birinci oldu. Oho oho. Ankara Ürgüp'e aktı. Amerikan elçiliğinden görevliler geldi. Mustafa Bey halkına hizmet eden gönüllü kahramanlar yarışmasında İtalyan İspanyol rakipleriyle finale kalmıştı. Bunlardan en güçlü rakibi İtalyandı. Giardino Roma'da köprü altı çocuklarını toplamıştı. Bunları hamama götürüp yıkamış, terziye götürüp giydirmişti. Okula verip okutmuştu. Birer meslek öğrenmelerini, iş bulup çalışmalarını sağlamıştı. Kızları oğlanları birbiriyle kimi kimi seviyorsa onunla evlendirmişti. Bunların çocukları olmuştu. Hepsinin birer mesleği olduğu için geçim sıkıntısı çekmeden mutlu yaşıyorlardı. Giardino hepsini kurtarmıştı. İtalyanlar Giordino'nun kurtardığı çocukların yeni aileleriyle birlikte mutluluklarının fotoğrafını çekip güzel bir albüm düzenlemiş, yarışmaya işte bu albümü yollamışlardı. Gerçekten güzel bir başarı değil miydi bu? 50 kadar köprü altı çocuğunun hayır duasını almıştı Giordino. İspanyol Miguel ise dağ köylerine, ova köylerine salgın hastalıklara karşı aşı götürmüştü. Yaptığı aşılarla halkının sağlığını kurtarmış, özellikle çocuk ölümlerini aza indirmişti. Ama jüri başkanı Mr. Dwight Cook Mustafa Güzelgöz'ü savunuyor, diyordu ki Mustafa Güzelgöz'ün başarısı daha önemli bence. Ana babalar çocuklarını köprü altında bırakmasın diye onların kafalarının ardına ışık götürdü. Yol ve taşıt gitmeyen köylere eşeklerle katırlarla kitap taşıyarak halka okumayı sevdirdi. Köy kitaplıkları açtı. Bu kitaplıklara kadınlar da gelebilsin diye dikiş makineleri sağladı, beşikler koydu. Böylece kadınların da kitap okumasını sağladı. Kitaplıkları köylüler için kültürel ve sosyal merkezler haline getirdi. Dediğim gibi Mustafa'nın öyküsü bence daha önemli. İnsana esin ve cesaret veriyor. Mustafa daha 8-10 yaşında bir çocukken kör komşusuna 3 yıl süreli kitap okudu. Bunu ona kimse buyurmadı. Bu onun için küçük bir başlangıçtı ama küçümsenecek başlangıç değildi. Giderekten Mustafa şehir ve kasabalardan uzakta yaşayan köylülerin yol, sulama ve ürünlerini değerlendirme konusunda onlara rehberlik yapma gibi önemli açılımlar gösterdi. Bunları yapması için de ona hiçbir makam buyruk vermedi. Kendisi önündeki durumlara baktı, bunları yapma gereği duydu ve düşündüğünü başardı. Mustafa Güzelgöz'ün kazandığı ödülün diploması geldi. Yer yerinden oynadı. Ürgüp, Nevşehir gerçekten sallanmaya başladı. Kaymakam takdirname yazdı. Vali takdirname yazdı. Çorum ili Milli Eğitim Müdürü Ürgüp'teki sistemi görmeye geldi. Mustafa Güzelgöz'ün başarısı yalnız Türkiye'de değil, dünyada yankı uyandırdı. Hollandalılar ziyarete geldi, plaket getirdiler. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir kürsü açıldı. Türkiye'de ilk kez kütüphanecilik öğretimi başladı. İlk alınan öğrenciler Mustafa Bey'i ziyarete geldi. Mustafa Bey Ankara'ya gidince onlara uğradı. 3 gün süreyle bölümde ders verdi. Öğrenciler durmadan sorular soruyordu. Mustafa Güzelgöz'ün başarısı onları derinden heyecanlandırıyordu. O, köylüler kitaplığa gelmiyor diye durup oturmamış, kitabı onların bulunduğu yerlere götürmüş, bunu yaparken Anadolu'nun en eski taşıtı olan ve her yerde yeterince bulunabilen eşeklerden yararlanmıştı. Mustafa Güzelgöz bundan sonra radyodan yeni bir konuşma yaptı. Köylere kitap götürmek çöle su götürmek gibidir sözünü ille bir daha söylemesini istediler. Duymayanlar duyuyor, onun bu sözü yurdun her yanında yankısını buluyordu. Mustafa Bey yurttaşlara radyodan okumanın yararlarını, kitabın önemini, halka kitap ulaştırmak için çalışan insanların yaratıcı olması gerektiğini çok yalın bir dille yeniden anlattı. Mustafa Bey ilçeye gelen Julimao de Jerfanyan adında bir gezginin elinde Ürgüp'ü anlatan Les Iglesias Rubestres de Kapadokya adlı 4 ciltlik değerli bir kitap gördü. 1912 yılında Jean Paulion adlı bir papaz Kapadokya bölgesini geziyor. Bütün kilise ve manastırlardaki resimlerin kara kalemle kopyasını yapıyor. Kimi yerlerde köylüler adamı yapıtların bulunduğu yerlere sokmak istemiyor. Ama o yetkililerden aldığı özel izinle girip işini görüyor. Mustafa Bey bu adamın elindeki kitabın bölgeyi anlatan önemli bir hazine olduğunu sezdi. Koşup adamı buldu. Rica edip kitabı inceledi. Bunu bize satar mısınız dedi. No dedi adam. Siz gene alırsınız. Satın lütfen. No. Adam bu bölgede dolaştığı sürece Mustafa Bey ona sürekli yakın oldu. Eğer bu değerli kitabı satın alıp kitaplığına koyabilirse kitaplığın değeri çok artacak. Bir anda büyük düşlerin kanadına binip göklerde dolaşmaya başladı. Satın Mösyö, size 300 lira vereyim dedi. Yanıt gene no. Satın Mösyö, 400 lira vereyim. No, no. Sonunda adamın Ankara'ya gidip Bulvar Palas'ta kaldığını öğrendi. O da gitti ardından. Adam bir gün kaledeki Anadolu Uygarlıkları Müzesi'ne gidiyor. İzledi onu. Yukarıda müzede karşılaştılar. Mustafa Bey'i görünce şaşırdı adam. Ancak 1.000 lira verirse satabileceğini söyledi. Mustafa Bey tamam veriyorum dedi. Ürgüp'te maliyeden bu parayı sağlaması olanaklı değildi. Bilader Ahmet yardımcı olur diye onun iş yerine koştu. 2-3 yerden ödünç bulup denkleştirdiler. Gelip Bulvar Palas'ta adamın elinden ciltleri kurtardı. O muradına ermişti. Birkaç kez derin derin oh çekti. Biraz Ankara'da yaşayan Ürgüplülerden biraz maliyeden kırıp sararak aldığı ödünçleri geciktirmeden ödedi. Dimitros bu öyküyü çok sevdi ama bugün çok iyi anlatmış, çok yorulmuşlardı. Şimdi o kitap daha onun gibi 5-6 değerli yapıt Ürgüp ilçesi merkez kitaplığındadır. Gelip giden gezginlerin ilgisini çeker. Ayrıca Ürgüp'te el yazması, astronomi bilimi ve Kutbettin Razi'nin yazdığı mantık bilimi kitapları vardır. Kitaplığı ziyarete gelenler bunları da görmeden edemez. Mustafa Bey o günkü anlatmasını ayıptır söylemesi dernek kurup Ürgüp Müzesi'nde ben yaptırdım. Epeyce bir süre onun da başkanıydım. Övünme anlamına gelir diye bunların hepsini anlatmak istemiyorum. Bende gördüğün tutukluğun asıl nedeni övünmekten korkumdur. Değilse ben gerçekleşen, şatır bir insanımdır diye tamamladı. Bölüm 23. Eşekler emekli oluyor. Eşekli kütüphanecinin ünü böyle alıp yürüyünce Amerikan elçiliği Parker T. Hart da yardımcılarıyla birlikte ziyaretine geldi. Büyükelçiliğin bu ziyaretine eşi de katıldı. Büyükelçinin Ürgüp'ü ziyaret edeceği telefonla önceden Nevşehir valisine bildirildi. Durumu Mustafa Güzelgöz'e duyurdular. Madem önemli bir konuk geliyor, yeterince hazırlanmak gerekir. Amerikan büyükelçisi gelince Ankara'daki büyükler de lütfedip geldi birer ikişer. İl valisinin de katıldığı bir tören düzenlendi. Mustafa Bey ilçe kaymakamının yanında oturdu. Validen sonra kaymakam da birer konuşma yaparak konuklara hoş geldiniz dedi. Mustafa Bey Amerikan elçisinin geleceğini duyduğu günden sonra düşünmeye başladı. Acaba nasıl bir hazırlık yapmalıydı? Yalnız yeme içme ile değil, akılda kalacak güzel şaşırtılarla konukları ağırlamanın özgün bir yolunu bulmalıydı. Damadı Berhan Avcı ilçe turizm müdürüydü. Berhan Bey yeteri kadar İngilizce biliyordu. Kendisi ise tek sözcük bilmiyor. Berhan Bey kısa bir konuşma yazmalı. Mustafa Bey bunu ezberlemeli. Konuklar gelince çıkıp söylemeli. Törene daha 5 gün var. Bu kısa konuşmayı kendisi Türkçe olarak yazıp damadına verdi. Damadı akşam çeviriyi getirdi. Onun kendine göre bir ezberleme yöntemi vardı. Anlamını hiç bilmediği halde Kur'an-ı Kerim'i de ezberleyip hafız olmuştu. Gerçi sonradan unuttu ama olsun, ezberleyebildi ya. Bu kısa konuşmayı da aynı yöntemle elbet ezberleyebilirdi. Oğlum şunu birkaç kez oku bakayım bana dedi. Berhan Bey okudu. Mustafa Bey İngilizce sözcüklerin söyleyiş biçimini Türkçe alfabeyle yazdı. Bu metinden çalışmaya başladı. Onun bu çalışmasından aile dışında kimsenin haberi olmadı. Yiğçe kaymakamından sonra ortaya çıkıp İngilizce olarak konuşmaya başladı. Honorable Ambassador of United States of America, dear Mr. Hart and dear Mrs. Hart, ladies and gentlemen. There is a center library in Ürgüp. Our town has 60,500 inhabitants. In our center library there are 12,000 books for inhabitants. Besides our building, we have a traveling library. We take books from town to neighboring village with donkeys, horses and mules. We move the books with the help of animals since 1957 and this system still available. We visit more than 30 village twice a month. Our donkey can go very quickly. Sometimes we show film for the village too. Ladies and gentlemen, thank you very much. Daha Mustafa Bey İngilizce konuşmaya başlar başlamaz bir alkış koptu. Bu alkışı Amerikalı konuklar başlattı. Ankara'dan, ilden gelenler de katıldı. Eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz demek İngilizce biliyordu. Ama bunu kimseye belli etmemişti. Ürgüplüler de elden geldiğince alkışı gürelttiler. Mustafa Güzelgöz sözcükleri tane tane söylüyordu. Söylediklerinin hepsini dinleyen herkes tarafından işitilmesini ve anlaşılmasını istiyordu. Hele "Our donkey can go very quickly," eşeklerimiz çok hızlı koşabilir demesi herkesi güldürdü. Konuşma bitince büyükelçi ile eşi yerlerinde duramayıp koştular. Mustafa Güzelgöz'ü elini sıkarak kucaklayarak herkesin önünde kutladılar. Büyükelçinin konuşmasını Ürgüp Turizm Müdürü Berhan Avcı Türkçe'ye çeviriyordu. Şu anda Ürgüp'ün dünyada ender güzellikleri içinde konuksever ve çok yaratıcı insanlar olan Ürgüplüler arasında bulunmaktan eşim ve ben derin bir hoşnutluk duymaktayız. Bize ikram ettiğiniz ayranın tadını hiç unutmayacağız. Mustafa Güzelgöz'ün kırsal bölgede yaşayan köylülere kitap ulaştırmak için ortaya koyduğu buluş ve başardığı hizmetler Türkiye'de ve dünyada pek çok insan gibi bizi de derinden etkilemiştir. Buradan hayranlık duygularıyla ayrılacağız ve çok geçmeden aranıza yeniden geleceğiz. Amerikan Elçiliği Ürgüp Kitaplığı'na kullanılmış bir cip armağan etti. Cipin anahtarını Mustafa Bey'e verirken büyükelçi, "Bizim cipimiz de sizin eşekler kadar hızlı koşabilir," dedi. Dinleyenler onun bu sözünü de alkışladılar. Artık bundan sonra düzdeki bayırdaki köylere, dağ ardı köylere kitaplar bu ciple taşınmaya başlandı. Mustafa Bey elbet seviniyordu. Kuşkusuz cip yeni bir araç. Eşekten çok hızlı gidiyor. Sevincinin yanında bir üzüntüsü vardı. Üzüntüsünün nedeni kara kaçanlarından ayrılmasıydı. Artık onları üzüle üzüle emekli edecekti. Görevli eşek sahiplerini de gene görevli olarak köy kitaplıklarına dağıttı. Onlar halka çok iyi hizmet verdiler. Emekli oluncaya kadar az da olsa bir ücret karşılığında çalıştılar. Ürgüp'te ilk gezici kütüphane 1957 yılında kuruldu. 25 köyün 12'sinde kütüphane vardı. 13 köye de at, eşek ve katır sırtında kitap ulaştırıldı. Hatta Ürgüp'ün yakın köylerine de gidiliyordu. Her köyün kütüphane memuru yakın köyleri de destekliyordu. Bunları isim isim teker teker sana sayayım mı? Hepsini sayacaktı aslında. Acaba konuğunu sıkar mıydı? Bak şimdi sana bir iki örnek vereyim istersen. Karacaören Köyü Kütüphane Memuru İsmail Demirtaş, Boyalı ve Akköy'e, Mustafa Paşa Köyü Memuru Ziyahettin Yıldızhan, Ayvalı ve Bahçeli köylerine, Karayın Köyü Memuru Bekir Koca, Karlık ve Yeşilöz köylerine, Çökek Köyü Memuru Celal Taşer, Zelve ve Çavuşin köylerine, Taşkın Paşa Köyü Memuru Şaban Okur, Yeşilhisar'ın Kavak, Hodul Kava ve baş köylerine kitap dağıtırlardı. Sofular ve Karakaya köylerine arazinin dağlık olması nedeniyle katır sırtında Cemil Köyü memuru Ömer Özbakır Kavak ve Başköy'e atla giderdi. Şimdilik bunların adını almış olalım. Mustafa Bey öyküsünün burasında hepsini sevgiyle saygıyla anıyor. Gözlerinden inen yaşları cebinden hiç eksik etmediği beyaz mendiliyle kurularken Dimitros komşu defterinin bir köşesine lütfen bunu kaydediver dedi. Bölüm 24 Başarının Yalınlığı. Besbelli değil mi Mustafa Güzelgöz'ün başarısında insanı şaşırtan başlıca özellik onun yalınlığıdır. Bundan ötürü pek çok insan onun yaptığını anlıyor hem de sevebiliyor. Ürgüp'te bir kitaplık vardı ama insanlar kitap okumuyordu. Okusun diye bu alanda görevli olanlardan kimsede bir çaba yoktu. Mustafa Bey 1944'te bu işe atanınca kaymakamın isteği üzerine kasabanın gençlerini toplayıp biraz ayak topu çalıştırmakla yetinebilirdi. Okumak için bir kitap isteyen olursa verir, sonra gene koltuğunda otururdu. Kimse gelmezse ne yapsın? Geldiler de kapıyı mı açmadı? Kitap istediler de vermedi mi? Mustafa Güzelgöz kitaplık görevini böyle edilgin anlamadı. Bir tür etkin kitapçıydı o. Etkin kitapçı deyince ne anlıyordu? Madem yurttaşlar kitaplığa gelmiyor, o yurttaşlara gitmeli, ne yapıp edip kitapların okunmasını sağlamalıydı. İşe ayak topu takımını aldığı gençleri okutmakla başladı. Ardından hemen ortaokul öğrencilerini alıştırdı. İlkokul öğrencilerini alıştırdı. Okuyanları sevdi, beğendi, onları ödüllendirdi. Bunun için okullara gidip öğretmenlerle, öğrencilerle konuştu. Yarışmalar açtı. En iyi kitap tanıtma yazısı, yazanlara kitap ödülleri verdi. Derece alan yazıları Ankara'ya gönderdi. Ama onun asıl derdi köylülerdi. Uğraşıp didindi 8 köye kitaplık açtı. Kapatılan halk evinin kitaplarını kurtardı. Köylerde keçi ağılı yapılan eski halk odalarını kurtarıp bunları kitaplığa dönüştürdü. Bu kitaplıklara kadınlar da gelebilsin diye dikiş makineleri sağladı. Beşikler bulup koydu. Halı tezgahları kurdu. Mustafa Bey boş oturmayı sevmiyordu. Köylerde spor kulüpleri kurdu. Köylülere öğretici filmler gösterdi. Onlarda kooperatifçilik sevgisi uyandırdı. Üzüm, elma, patates gibi ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi için satış girişimleri uyguladı. Köylerde şarap üretimini başlattı. Köylülere her alanda rehber olmaya başladı. Bölge kalkınma önderi seçildi. Hala kitap ulaştıramadığı köyler vardı. Kitaplık kuramadığı köylülerin halkına kitap ulaştırma işini eşeklerle çözümlemeyi düşündü. Önce 2 sandık yaptırıp bunları bir eşeğe yükledi. Düştü yola gidiyor. 15 gün arayla kitaplığı olmayan köylere uğruyordu. Sandıkları özellikle çocuk kitaplarıyla dolduruyordu. 30'dan fazla köyün halkına hizmet veriyordu. O vardı mı halk çevresini alıyordu. Ellerinde daha önce alıp okudukları kitapları tutuyorlardı. Bunları verip yenisini alıyorlardı. Köylülerin aldığı kitapları Mustafa Bey deftere yazıyordu. Çocuklarda okuma sevgisi uyandırmak için resimli çocuk kitapları götürmeye önem veriyordu. Kültür açlığı çeken insanlara yardım edebilmek için durumu iyi olan insanlardan yardım sağlıyordu. İstanbul ve Ankara'daki Ürgüplülerle ilişki kurarak ıssız köylerin halkı için gazete dergi getirtiyordu. Boş vakitlerinde gelip dinlensinler diye kitaplıklara birer de radyo sağladı. Onun yaptığına kısaca köylüye eşekle kitap ulaştırmak denilebilir. Evet, bu kadar yalın. Cip yok, otomobil, otobüs yok. Ama eşek ne güne duruyor? Bütçede bol bolamat para yok. Devletin verdiği para çok az. Ama yurttaşların gönüllü katkıları ne güne duruyor? Yalnız İstanbul, Ankara'daki değil, başka yerlerde çalışan Ürgüplülerin de adreslerini buldu. Onlara mektuplar gönderdi. Ürgüp'teki Tahsin Ağa kitaplığına postadan kitap paketleri akıyordu. Mustafa Güzelgöz'ün başarısı öbür insanlara cesaret verdi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde kütüphanecilik okuyan gençler her yıl Ürgüp'e gelip onun deneyimlerinden yararlanmak istiyordu. Gelenler köy kitaplarını dolaşıyor, Karacaoğlan, Aşık Garip, Kerem ile Aslı gibi kitaplardan başlayan köylülerin Bazrak romanları okumaya başladığını görüyor, onlarla görüşüyor, evlerine konuk olup yaşamlarını öğreniyorlardı. Mustafa Güzelgöz'ün bu yalın ama önemli başarısı ancak aydınlığın dostu insanlarda sevinç uyandırıyor ama karanlığı besleyenlerin öfkesini uyandırıyordu. Mustafa Bey bölge kalkınma önderi seçilince büyük umutlara kapıldı. Belki bundan sonra kendisi gibi kitaplık görevlileri çıkacak. Bunlar halka kitap ulaştırmak için daha etkin yöntemlerle görev yapacaklar. Böylece Türkiye'nin aydınlığı büyüyecek. Bölüm 25. Bir müfettiş geldi. Çevreden Ankara'daki bakanlığa bir şikayet gitmiş. Efendim, Mustafa Güzelgöz görevine bakmıyor. Kendi çıkarı peşinde koşarak asıl görevini aksatıyor diye. Şikayeti kimin yolladığı belli değil ama Ankara'dan bir müfettiş çıkıp geldi. Hoppala, ben mi çıkar peşinde koşuyorum? Yahu diliniz şişer, böyle demeyin. İlk anda ne düşüneceğimi bilemedim. Kıskançlık mı desem? Değer düşmanlığı mı desem, yoksa hepsinin üstünde hem de arkasında duran güçlerin aydınlık düşmanlığı mı? Şaşırdım kaldım. Gerçi hiçbir müfettişten, hiçbir kovuşturmadan korkum yok. Soğan yemedim ki ağzım koksun. Niçin korkacağım? Müfettiş Rasim Esmer Bey buyurdu geldi. Hoş geldi, safa geldi ama kapkara bir yüz. Selam verir mi almaz. Çay ikram ederim içmez. Onu dinler, bunu dinler. Taksi tutup cip tutup köylere gider. Çağırır muhtarları, ifade alır. Nice sonra beni çağırdı. Sorular sorular. Başka işler yaparak görevinizi aksattığınız diyor. Savunmanızı yazınız. Diyerek önüme kağıt sürüyor. Anlamak istiyorum. Görevimi acaba nasıl aksattım? Vaktinizin daha çoğunu göreviniz olmayan işlere harcayıp asıl görevinizi aksattığınız. Önüme gene bir kağıt daha sürüp yazınız diyor. Ne yazayım müfettiş bey? Savunmanızı yazınız. Ben anlatayım, siz istediğiniz gibi yazınız dedim. Ben uykularımı bile üstü açık uyurum. Geceleri yorgan örtünmem. Yaşamım gibi işlerimin de saklanacak hiçbir yanı yoktur. Nasıl ise öyle söyledim gerçeği. Benim asıl görevim Ürgüp kitaplığını çalıştırmak değil mi? Herkesten iyi çalıştırıyorum. Bakınız, yapısı yoktu, yaptırdım. Bir katla yetinmedim, ikinci kat gerekli oldu. Onu da yaptırıp hizmete açtım. El insaf. Kitap sayısını arttırıp 22 bine çıkardım. Okur sayısını arttırdım. Okunan kitap sayısını arttırdım. Vallahi el insaf. Aksatma bu mudur müfettiş Rasim Bey? Soruları siz bana değil, ben size soracağım. Aldığımız duyumlara göre kendi çıkarınız için çalıştığınız sübut bulmuştur. Savunmanızı yazınız. Kendi çıkarım dedikleri nedir? Köylerde kooperatif kurdurup bunların yönetimini üstlendiğiniz, buna karşılık maaşınızdan başka gelirler elde ettiğiniz. Çabuk savunmanızı yazınız. Köylerde kuruluşuna ön ayak olduğum kooperatiflerden para mı alıyormuşum? Her gün sabahın köründe kalkıp çalışmaya başlıyorum. Akşam karanlığı çökünceye kadar oradan oraya koşuyorum. O köy, bu köy. O toplantı, bu toplantı. Durmadan dolaşıyorum. Toplantılara yetişmek için taşıt tutuyorum. Çalışa çalışa yıpranıyorum. Ben bu işleri yaparken valiler toplanıp beni bölge kalkınma önderi ilan etti. Bölgemin işleri için durmadan Ankara'ya gidip geliyorum. Devlet bana yolluk mu veriyor? Fazladan harcamaları bütçem kaldıramaz. Ailemi geçindirmem gerekir. Onun için bu gibi kuruluşlarda herkesin aldığından daha az olmak üzere yönetim kurullarının kararlaştırdığı bir parayı yalnız ve yalnız zorunlu giderlerimi karşılamak amacıyla alıyorum. Bunların hiçbiri yasa dışı kişisel kazanç değildir. Anlatıyordu Dimitros'a. Gerek yoktu, her şey apaçıktı. Gene de kısaca savunmamı yaptım. Ama Rasim Bey aleyhimde bir rapor yazmış. Beni suçlu buluyor, 3 yıl kıdem indirimi öneriyor. Ayrıca yargılanmam için mahkemeye sevkimi gerekli görüyor. Suçlanma nedenlerim arasında görevimi aksatmaktan başka izinsiz olarak ilçe ve il sınırları dışına çıkarak Avanos, İncesu, Yeşilhisar köylerinde kitap dağıtma işimi de yazmış. Nevşehir valisi Mehmet Aldan bu raporu okuyunca kendini tutamayıp ağladı. Emekliliğim istersen bu iş bitermiş. Gerçekten el insaf. Daha 50 yaşındayım. Çok gücüme gitti. Oturup ağladım. Anlattım ya, çok duygusalım ben. Verdim dilekçeyi, emekli olmayı istedim. Durmur dediler, ne duracağım. Gene de değerimi bilenler kendimi hiç istemediğim halde jübilemi yaptı. Bunun yapılışını istersen sana ayrıca anlatırım. Büyük bir ayrılış töreni oldu. Daha önce buralarda öyle bir tören hiç olmadığı gibi sonra da olmadı. Böylece ben kamu hizmetinden emekliye ayrıldım. Gözünün önüne şöyle bir getir. Tığ gibi genç bir adam ama emekli. Şimdi üstünden yıllar geçince düşünüyorum da büyük bir, hatta iki hata yaptığımın ayırdına varıyorum. Ben çalışıp topluma, yurda hizmet ederken, halka ve onun çocuklarına karda kışta eşekle kitap götürürken, Ürgüp köylerinde yaşamı yükseltmek için düşündüğüm hizmetleri yürütürken, ortada bir de politika olduğunu, kıskançlık, fesatlık olduğunu hiç aklıma getirmedim. Yurdumuzda aydınlığa karşı güçlü bir direnme vardır. Bunlar ortaya Atatürk gibi güçlü adamlar çıkınca sinsi sinsi yatıp uyur görünse de buldukları ilk fırsatta başlarını deliklerinden çıkarırlar. Anlattım. Halk evlerini, halk odalarını öyle kolayca kapatıverdiler. Hele köy enstitülerini. Rahmetli İsmail Hakkı Tonguç'u düşünüyorum. O büyük adama kan kusturdular. Sana köyler için öğretmen yetiştiren köy enstitülerinin nasıl kapatıldığını anlatayım, dinle bak. Doğuda Van ilinde köyler sahibi Kinyas Kartal Ağa ile batıda Aydın ilinde çiftlikler sahibi Adnan Menderes Ağa vardı. Bunlar seçimlerden önce gizlice anlaşıp birbirine söz verdi. Ağalar oyları Menderes'e küreyecek, Menderes bu yoldan iktidara gelecek. Başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz köy enstitülerinin kapısına kara kilit asacak. Politikanın gücünü anlamak kimi zaman zordur. Türkiye geniş. Düşün sizin Yunanistan'ın kaç katı. Ama en doğudaki ile en batıdaki il birleşiyor bak. Arada kaç il, kaç ağa var. Listesini yapsan aklın şaşar. Hepsi el ele verdi. Temsilcilerini Büyük Millet Meclisi'ne oturttular. Adnan Menderes Ağa, Kinyas Kartal Ağa'nın dediğini yaptı. Kaldırın kolları, kaldırdılar. İndirin kolları, indirdiler. Tamam, kapattılar enstitüleri. Gerekçe olarak uyduruk bir takım nedenler her zaman bulunur. Kızlarla erkek çocuklar bir arada okuyor örneğin. Öğrenciler öğretmenleriyle bir sofraya oturuyor örneğin. Öğrenciler öğretmenlerini eleştirebiliyor örneğin. Köy enstitülerinde dayak yasak örneğin. Öğretmen öğrenciyi döverse öğrenci öğretmene karşılık verebilir örneğin. Dayağın insan kişiliğini daha körpeceyken ezdiği kavramayan eğitimciler bile köy enstitülerinde dayağa karşı uygulanan bu ilkeyi Türk ahlak anlayışına çok çok aykırı buldu. Hiç dayak atan öğretmene karşılık verilir mi? Dayak cennetten çıkmadır. Öğretmenin vurduğu yanakta gül biter.